Pazar gününden herkese merhaba. Ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde Brian Wells isimli bir kuryenin boynuna bomba takılmış halde bankaya girmesiyle başlayan ve 3 cinayetle son bulan şimdiye kadarki en tuhaf soygun hikayesinin detaylarından bahsediyor olacağım. 28 Ağustos 2003 tarihinde öğleden sonra saat 2.30 sularında Brian Wells adında orta yaşlı bir pizza kuryesi Pensilvanya'nın Erie bölgesinde bulunan PNC Bankası'na girer. Sağ elinde kısa bir baston ve tişörtünün yakasında bir şişkinlik göze çarpıyordur. 46 yaşındaki Wells, vezneye çantayı 250 bin dolarla doldurmak için hızlı çalışın. Sadece 15 dakikanız var yazılı bir not verir. Sonra tişörtünü kaldırır ve boynuna sarılmış halde bulunan tasmaya benzer bir alet olduğu ortaya çıkar. Wells'e o sırada ana kasaya girmenin bir yolu olmadığını söyleyen veznedar bir çantaya 8 bin dolar nakit doldurur ve teslim eder. Bu sırada oldukça sakin olduğu gözlenen Wells, lollipopunu emerek bankadan ayrılır. Arabasını atladıktan sonra hızlıca uzaklaşır. 15 dakika kadar sonra eyalet polisleri Wells'e McDonald's yakınında bulunan açık bir otoparkta yakalayıp etrafını sarar ve ellerini arkadan kelepçeleyerek onu kaldırıma oturtur. Wells etrafındaki polislere bu düzeneğin bir teslimat sırasında bombayı boynuna zincirleyen ve onu banka soymaya zorlayan bir grup siyahi adam tarafından yaptırıldığını ve çaresizlik içinde yalan söylemediğini, boynundaki bombanın her an patlayabileceğini söyler. Polis memurları derhal bomba imha ekibini arar ve silahları çekili halde arabalarının arkasında pozisyon alarak beklemeye başlar. Televizyon kanalları ise kamera ekiplerini göndererek bu sıra dışı olayı naklen yayınlamaya başlamıştır. 25 dakika boyunca dizleri üzerine çökmüş bir pozisyonda kaldırımda oturmaya devam eden Wells, bu sırada bir polise çalıştığı yeri arayıp aramadığını sorar. Görünüşe göre hala patronunun onun görevden kaçtığını düşüneceğinden endişeleniyordur. Bu sırada Wells'in boynundaki cihaz hızlanan bir bip sesi çıkarmaya başlar. Wells kıpırdanır. Şimdiye kadar oldukça rahat tavırlar içinde olan Wells paniklemeye başlar. Boynuna bağlanmış olan bombadan bir şekilde kaçmak için geriye doğru hamleler yaparken bomba patlar. Şiddetli bir şekilde sırtı yere çarparak düşmüş ve göğsünde 2,5 santim derinliğinde ve yaklaşık 20 santim genişliğinde bir delik açılmıştır. Pizza kuryesi son birkaç kez nefes alır ve saatler 15.18'i gösterdiğinde kaldırımda hayatını kaybeder. Bomba imha ekibi bu anlardan yaklaşık 3 dakika sonra olay yerine ulaşır. Polis olayı aydınlatmak için hızlıca fiziksel bir delil aramaya başlar. Wells'in arabasında ustaca hazırlanmış ve el yapımı bir silah olduğu tahmin edilen 70 santim uzunluğundaki bastonu bulurlar. Bombanın kendisi de aynı şekilde hazırlanmış, el yapımı bir tasarım harikasıdır ve iki parçadan oluşuyordur. Üzerinde 4 anahtar deliği ve 3 haneli şifreli kilit bulunan metal bir yakayla çift tabanlı barı tüplü demir bir kutu. Dedektifler, Wells'in boynuna dev bir kelepçe gibi kilitlenmiş olan mandallı bu yakanın profesyonelce yapılmış olduğunu söyler. Ayrıca bombanın içinde işlevsiz bir cep telefonu, elektronik sayaç ve hiçbir şeye bağlı olmayan teller bulunur. Bomba imhanın cihazı kurcalamasını engellemek için hileli tuzaklarla birlikte kafa karıştırıcı bir takım not ve uyarılara da rastlanır. Notlar daktilo ile yazılmış ve el yazısıyla üzerinden geçilmiş gibi görünüyordur. Yani birinin el yazısıyla eşleşen bir yazı türü olmadığı kanaatine ulaşılır. İncelenen donelerden yaka bombacısının tutumlu biri olduğu, hurda ve metal toplayan, aynı zamanda mekanik konulardan anlayan biri olabileceği sonucuna da ulaşılır. Mekanizma başlı başına bir bilmecedir. Yeterli adli kanıtı olmayan polisler bu sırrı birinin anlatmasını beklemeye başlar. Yine de en şaşırtıcı ve ilgi çekici kanıtlar polislerin Wells'in arabasında buldukları el yazısı mektuplar olur. Rehineye hitaben yazılmış bu notlarda Wells'in bankadan 250 bin dolarlık soygun yapması isteniyordur ve ardından erinin çeşitli yerlerine gizlenmiş ipuçları ve kombinasyon kodlarını bulmak için bir dizi karmaşık talimat izlemesi gerektiği de yazılıdır. Notlar ayrıca çizimler, tehditler ve ayrıntılı haritalar içerir. Wells'in kendini bombadan kurtarması için talimatlara uygun şekilde hareket etmesi gerekiyordur. kurallara itaatsiz davrandığı takdirde başarısız sayılacak ve bu oyun onun ölümüyle sonuçlanacaktır. Hayatta kalmanın tek bir yolu var. O da tamamen işbirliği yapmak, yazan mektubun devamında "Şimdi harekete geç, sonra düşün, yoksa öleceksin" notuna ulaşan polisler daha sonra yeniden titiz bir çalışmayla el yazısı analizi yaparak inceleme başlatır. Görünüşe göre soygunu planlayan kişi bu güçlü ve bu bir tuzaklı bombayı talimatlara uyulsa dahi kurtulmanın imkansız olduğu bir şekilde ve ödülün Wells'in hayatı olduğu kabus gibi bir not ava oyunu olarak tasarlamıştır. Wells'in vahşice ölmesinin ardından polisler not ava oyununu kendileri tamamlamaya çalışır. Wells nakit para çantasıyla bankadan ayrıldıktan sonra doğruca McDonald's'a gitmiş ve orada bulacağı iki sayfalık not onu Peach Caddesi'ne yakın ağaçlık bir alanda bulunan ve üzerinde Vietnam yazılı turuncu bantlı bir kutudan alacağı talimata yönlendirmiştir. Wells o ipucuna varamadan yakalanır ama dedektifler ipucunu takip etmiş ve turuncu bantlı kutuyu bulmuştur. İçinde onları 3 kilometre güneyde küçük bir yol levhasına yönlendiren bir not daha bulurlar. Bir sonraki ipucu yakınlardaki ormanda bir kavanozda bekliyor olur. Oraya vardıklarında kavanozu bulurlar ancak içi boştur. Bu ürkütücü oyunu başlatan her kimse görünüşe göre polisler ortaya çıktıktan sonra bunu iptal etmiş ve muhtemelen yolun her adımında onları izlemiştir. Hatta polislerden biri olay günü araştırma yaptıkları alanlardan birinde şüpheli mavi bir kamyonete rastladığını ve ters şeritte olduğundan onu takip edemeyip kim olduğunu öğrenemediklerini söyler. Wells'in kıyafetleriyle ilgili olaya başka bir entrika daha eklenir. Öldüğü sırada üzerinde "Guess" yani tahmin et yazan bir tişört bulunan Wells'in o sabah iş yerinde bu tişörtü giymediği ortaya çıkar. Ve tanıdıklarının söylediğine göre onun böyle bir tişörtü hiç yoktur. Wells'e zorla giydirildiği tahmin edilen bu tişört dedektiflere göre bir tür alay etme, küçümseme mesajıdır. Yani gölge suçlunun federallerden daha zeki olduğunu kanıtlamak gibi bir çabası vardır. Peki not avı oyununun amacı neydi? Wells rehine olarak nasıl seçilmiş? Neden güpegündüz Ellie'nin etrafında üstelik halka açık yerlerden ipuçları toplanması istenmişti? Bunlar olayı araştıran dedektifleri şaşırtan sorulardan yalnızca bazılarıydı. Bilmeceler Erie şehrini kısa sürede etkisi altına almış ve olay tüm dünyada kısa sürede manşet olmuştur. Federal ajanlar yaka bombacısı olarak adlandırılan bu gölge suçlunun sapkın ipuçlarını takip ederek soruşturmayı derinleştirir. FBI, Wells'in masum ve olaylardan bir haber olduğunu düşünürken yaka bombacısının onu nasıl tuzağa düşürdüğüyle ilgili karmaşık şekilde planlanan bir not ava oyunuyla karşı karşıyadır. Asıl sorun federallerin Wells'in sahip olduğu bilgilerden daha ileri gidip gidemeyeceği olmasıdır. Av Mamma Mia pizza dükkanında başlar. Şehrin kenar mahallesinde bulunan ve bir iki noktadan küçük sosisliler ve biberli turta siparişi alan bu yer soygun günü saat 13.30'a kadar Wells'in çalıştığı yerdir. Wells sadık bir çalışandır ve 10 yıl içinde işe geç kaldığı tek zamanın kedisi öldüğünde olduğu söylenir. Komşularına göre ise o arkadaş canlısı ve çocuksu biridir. Annesi ve kedileriyle yaşayan Wells boş zamanlarında sinema ve konsere gidiyordur. Wells'in evi incelendiğinde ise bölgede yaşayan birçok seks işçisinin numarasına rastlanır. Onlardan bazılarına ulaşılsa da Wells'le ilgili bir bilgi edinilemez. En sevdiği şey ise gazetede yayınlanan anahtar ava oyunudur. Bu oyuna göre her gün ilçenin bilinen noktalarına anahtar yerleştirilir. İpuçlarını takip eden okuyucular anahtara ulaşırsa oyunu kazanmış sayılırdı. Acaba yaka bombacısı onun bu oyunu sevdiğini bilen biri olabilir miydi? Wells vardiyasının bitmesine rağmen bu siparişi teslim etmeyi kabul etmiş ve saat 14 sularında elinde bir pizza paketiyle dükkandan çıkmıştır. Sadece toprak yoldan ulaşılabilen teslimat noktası İşlek Peach Caddesi'nin dışındaki ormanlık alanda bulunan bir radyo verici kulesinin bulunduğu bölgededir. Dedektifler çevreyi incelediklerinde Wells'in araba lastiği, ayakkabı izi ve sürüklenme izine benzer şeylere rastlar. Ancak izler onu oraya kimin çektiği ya da ona ne olduğuna dair hiçbir ipucu vermez. Wells'in ölümünden 3 gün sonra Eri'de beklenmedik bir olay daha yaşanır. Wells'in arkadaşı olan ve aynı dükkanda çalışan pizza kuryesi Robert Pinetti evinde ölü bulunur. Polisler 43 yaşındaki Pinetti'nin ölümü karşısında şaşkına döner. Yapılan incelemede aşırı doz uyuşturucudan öldüğü belirlenen bu adamın ölümü, Eri'de birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen ikinci cinayet şüphesiyle kayıtlara geçer. Pizza dükkanında Wells'in son siparişini kimden aldığını bildiği tahmin edilen Pinetti'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği söylentileri hızla yayılsa da bu ölümün tesadüf mü yoksa yaka bombacısı olayıyla bağlantılı mı olduğu asla aydınlatılamayacaktır. Bu sırada herkes pizza bombacısı olayını araştırıyordur. Eri'nin haber kanalında çalışan muhabir ve bir fotoğrafçı radyo kulesine gider. Oraya giden toprak yol yetkililer tarafından kapatılmıştır. Ancak gazeteciler olay mahallinin hemen yanında bulunan bir evin önünde kot bir tulum giymiş, uzun boylu, kilolu bir adam fark eder. Arka bahçesi neredeyse radyo kulesine kadar uzanan adam kendini Bill Rothstein olarak tanıtır. 59 yaşındaki Bill, uzun yıllardır bölgenin sakini olan bekar bir tamircidir. Ailesinin evinde yalnız yaşayan bu adamın ilk andan itibaren oldukça zeki, kibar ve entelektüel biri olduğu anlaşılıyordur. Zengin ama çocukluğundan itibaren dışlanmış bir Yahudi olan Bill, İbranice ve Fransızcayı da en az İngilizce kadar akıcı ve zarif bir şekilde konuşuyordur. Pilotluk lisansını yarıda bırakıp, yıllarca aile şirketinde çalışmış olan bu adam, arka bahçesinin yakınında ortaya çıkan soruşturmadan habersiz görünür. Olay yerini görmek isteyen gazeteciler bile onları bahçesinden geçirip geçiremeyeceğini sorar. O da kabul eder. Çalılığa yönelseler de fazla bir şey göremezler. Bill'in evinde yaklaşık 15 dakika geçirdikten sonra ayrılırlar. Sadece radyo kulesinin yanında evi olan sıradan bir adam gibi görünen Bill'in karanlık bir sır sakladığı ortaya çıkar. Bombanın Brian'ı öldürmesinden bir ay gibi kısa bir süre geçmesinin ardından 20 Eylül'de Bill 911'i arar. Polis memuruna Peach Caddesi'nde bulunan 8645 numaralı ev adresini vererek garajdaki dondurucusunda donmuş bir ceset olduğunu ihbar eder. Aramayı yaptıktan birkaç saat sonra Bill ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınır. Polislere haftalardır acı içinde olduğunu, kendini öldürmeyi bile düşündüğünü ve elindeki çekmecenin içinde bulunan bir intihar notu yazacak kadar ileri gittiğini söyler. Dondurucudaki cesedin kimliğini James Roden olarak açıklar. Bill, onu öldürmediğini ve ölümüne asla katılmadığını söyler. Ancak notun devamında şüphe çekici ve ilginç bir açıklama yazılıdır. Bunun Wells davasıyla hiçbir ilgisi yok. Polisler Bill'in neden böyle bir şey yazmış olduğunu anlam veremez. Zaten Roden ve Wells olayının birbiriyle nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Sonraki iki gün boyunca Bill polislere ölü bir adamı dondurucusuna nasıl taşıdığını anlatır. 70'lerin başından beri birliktelik yaşadığı eski kız arkadaşı Marjorie Deal Armstrong'dan Ağustos ayının ortalarında bir telefon aldığını söyler. Marjorie ona birlikte yaşadığı erkek arkadaşı James Roden'ı bir para meselesiyle ilgili 12 kalibrelik av tüfeğiyle sırtından vurduğunu söylemiştir. Bill'in evinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki evinin içinden cesedi çıkarmak ve kanları temizlemek için yardıma ihtiyacı vardır. Bill Marjorie'nin bu isteğini geri çevirmez. Onu bir poşete sararak evine getirir ve cesedi 5 hafta boyunca garajındaki derin dondurucuda saklar. Cinayet silahını özenle erittikten sonra kalan parçaları Eri bölgesindeki çöplere dağıtır. Ancak Bill, kıyma makinesiyle cesedi parçalamasını isteyen Marjorie'ye bunu asla yapamayacağını söyler. Son dönem ayrı oldukları bilinse de Bill'in uzun yıllar boyunca Marjorie'ye büyük bir tutkuyla bağlı olduğu, hatta ondan başka kimseyle ilişkisinin olmadığı, Marjorie'nin onun zihnini ele geçirdiği bile gelen duyumlar arasındadır. Polis bile tüm bu yardımlarından önce neden onlara haber vermediğini sorduğundaysa Bill Marjorie'nin yapabileceklerinden korktuğunu ve artık olaylar çığırından çıktığı için dayanamayıp her şeyi göze alarak bu ihbarda bulunduğu yanıtını verir. Eyalet polisi yaptığı incelemede James Roden'ın Marjorie'nin evinde ve silahla öldürüldüğünü doğrular. 21 Eylül 2003 tarihinde Marjorie sevgilisi Roden'ı öldürmek suçundan tutuklanır. Bill ise polisle işbirliği yaptığı için kefaletle serbest bırakılmıştır. Marjorie Deal Armstrong, 54 yaşında, ölen annesinden kalmış bir evde yalnız yaşayan ve devlet yardımıyla geçimini sağlayan bir kadındır. Eski sınıf arkadaşlarına göre ise Marjorie lisedeyken göz kamaştırıcı güzelliği ve zekasıyla tanınan biridir. Ve neredeyse ansiklopedik bir edebiyat, tarih, müzik ve hukuk bilgisine sahiptir. Ama yıllar geçtikçe bu parlaklık yerini çılgınlıklara bırakır. Doktor kayıtlarına göre bipolar bozukluktan muzdariptir. Ruh hali keskin bir şekilde değişmiş, kesintisiz ve hızlı konuşmasını kontrol edemez hale gelmiştir. Doktorlar ayrıca onu paranoyak ve narsist olarak da tanımlıyordur. Yakın ilişkiler kurmakta zorlanan Marjorie'nin hayatına bu sırada birçok erkek girmiş fakat bu erkeklerin çoğu fazla yaşamıyor gibidir. Rodin cinayetinden tutuklanmadan önce bile Ellie'nin en kötü şöhretli isimlerinden biri sayılıyordur. 1984 yılında 35 yaşındayken erkek arkadaşını öldürme suçuyla sansasyonel bir cinayet davasında adı geçer. Avukatları jüriyi kendini savunmak zorunda kaldığı için öldürdüğünü ikna etmiş, dava beraatiyle sonuçlanmıştır. 4 yıl sonra kocası Richard Armstrong beyin kanamasından ölmüş ancak başından yaralı halde hastaneye götürülmesine rağmen ölümün kaza olduğuna karar verilmiştir. Anlaşılan yine bazıları küçük gri hücrelerini çalıştırmamış ve önemli sorular sormamış olduğundan olay asla adli tabibe iletilmemiş ve dava açılmamıştır. James Roden cinayetiyle ilgili Marjorie'nin evine gelen polisler korkunç bir manzarayla karşılaşır. Bugüne kadar biriktirdiği çöplerle dolu olan evin içinde oyuncak, elbise, takı gibi eşyalara, çürümüş halde tonlarca gıda malzemesine ve hatta ölü kedilere bile rastlanır. Bombalı soygun olayından birkaç gün önce Bill'in aile arasında bir tartışma yaşadığı ortaya çıkar. Bill'in kardeşleri anne ve babaları öldüğünden bu yana kira vermeden yaşadığı evi satmasını istemiş, buradan taşınmak istemeyen Bill, kardeşlerine evi 90 bin dolara satışa çıkardığını söylemiştir. Fakat evi 250 bin dolara satmaya çalıştığı öğrenilir ve Bill'in yalan söylediği ortaya çıkar. Acaba banka soygununda da 250 bin dolar istenmesi bir tesadüf müydü? Bu sırada daha fazla ayrıntı için Bill'le röportaj yapmak isteyen gazeteciler onu takibe alsalar da Bill her seferinde onlarla konuşmayı reddeder. Hatta görüntü vermekten bile kaçınır. Fakat gazeteciler evinin önünde ilginç bir şeye rastlar. Mavi eski bir kamyonet. Bu kamyonet soygun günü çevrede turlayan araç olabilir miydi? Belki de yalnızca bir tesadüftür diye düşünen gazeteciler evden ayrılır. Bu onların Bill'i son görüşleri olur. Ve Haziran 2004'te Bill Rothstein sakladığı tüm sırlarla birlikte kanserden hayatını kaybeder. Yaka bombacısı gizemini araştırmaya devam eden federal ajanlardan oluşan ekip, James Roden cinayetini daha çok yerel bir olay olarak değerlendirmiş ve Brian Wells davasıyla ilgisi olmadığını düşündüklerinden olayın üzerinde pek durmamışlardır. Ancak 2005 yılının Nisan ayında eyalet polisini arayan Marjorie'den alakasız bir cinayet hakkında telefon alırlar. Söylediğine göre Bill bir yalancıdır ve intihar notu da yalandır. Marjorie sevgilisi Roden'ın öldürülmesinin pizza bombacısı olayıyla ilgili olduğunu ve bunu Bill'in evinde misafir olan arkadaşı Floyd Stockton ile birlikte planladıklarını açıklar. Floyd'un başka bir eyalette tecavüz suçlamasıyla arandığı ve soygundan bir gün sonra Bill'in evinden taşındığı öğrenilir. March federallere Erie'ye yakın güvenlikli bir hapishaneye transfer ayarlanabilirse onlara bildiği her şeyi anlatacağını söyler. Marjorie tam olarak aşırı karmaşık bir banka soygunu tasarlayabilecek türden öldürücü bir insan gibi görünmüyordur. O daha çok entelektüel yeteneklerini sergilemeye kararlı, dünyaya parlak oyununu anlatmaktan kendini alıkoyamayacak türden bir insan gibi davranıyordur. Marjorie'nin evinde delil için son bir arama yapan dedektifler, kutulardan birinde önemli bir ipucuna rastlarlar. Bu March'ın PNC Bankası'na annesinden kalan mirasın ona ulaşmamasıyla ilgili yazdığı bir nefret mektubudur. Bu noktada parçaları birleştirmeye başlayan polisler, Bill'in mavi bir kamyoneti olduğunu ve onu sakladığını öğrenir. Dosyaları yeniden incelemeye başladıklarında fidye notlarının arkasına gizlenmiş el yazısının Bill'e ait olduğu ortaya çıkar. Hatta Bill'in yakın çevresi de bu eşleşmeyi doğrular. Herhangi bir şekilde olaya karışmadığı konusunda ısrarcı olan Marjorie, polislerle yaptığı anlaşma sonucu Eri hapishanesine yerleştirilir ve bildiği şeylerin yalnızca bir kısmını paylaşır. 2005 yazında flash bir gelişme yaşanır. Marjorie soygun günü karayolda ters istikamette gördüğünü söyleyen bir görgü tanığı ortaya çıkar. March bunu inkar etmez. Başka bir görgü tanığı ise Bill ve Marjorie'yi benzin istasyonunda telefon görüşmesi yaparken gördüğünü söyler. March bunu da kabul eder ancak olayla ilgisi bulunmadığını yineler. Dedektifler March'ın bu suçlar hakkında ayrıntılı olarak konuştuğunu iddia eden ve aynı hapishanede mahkum olan 4 ayrı muhbirden mektup alır. Bu muhbirlerden biri March'ın bombayı Bill'in tasarladığı, Bill'in ev arkadaşı Floyd'un ona yardım ettiği ve James Roden'ı deşifre olmamak için öldürdüğü yönündeki iddialarını içeren konuşmaların notlarını tutmuştur. Dosyaya oldukça fayda sağlayacak olan bu bilgiler soruşturmayı derinleştirir. Polisler sorgulamak üzere Floyd'a ulaşır ama o çoktan tecavüzden tutuklanmıştır. Floyd detaylı bilgiler vermek yerine sığ cevaplarla olayı bilmediğini söyleyerek polisleri geçiştirir. Bu sırada olaya Brian'ın seks işçileriyle evinde buluştuğu ve aynı zamanda Marjorie'nin de birlikte sık sık balık tutmaya gittiği arkadaşı Ken Barnes dahil olur. Ken bir uyuşturucu satıcısıdır ve olayın kilit isimlerinden biri haline gelir. Ken, Marjorie'nin kendisine babasından alamadığı mirası için onu öldürmesini teklif ettiğini söyler. Fiyatta pazarlık bile yapılmıştır. Sonunda bu kilit isimden bir itiraf gelir ve Ken Barnes tüm planı bildiğini açıklar. Ken'in söylediklerine göre Bill'in evinde soygun öncesi herkesin görev dağılımının belirlendiği bir toplantı yapılmıştır. Bill, Marjorie, Floyd, pizza kuryesi Pinetti ve Brian Wells de oradadır. Ken soygundaki görevinin yalnızca gözcülük olduğunu söyler. Soygun günü pizza dükkanından sipariş verilmiş ve tüm ekip evde bekliyordur. Brian'ın siparişi getirmesiyle Floyd ona arkadan yaklaşarak yaka bombasını takmış, Brian bombanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu bilmediğinden bunu yapmak istemediğini söyleyip kaçmaya başlamıştır. Brian ikna edilerek Marjorie bombanın görünmemesi için ona üzerinde Yes yazan tişörtü giydirmiş, herhangi bir sorun çıktığındaysa da kullanması için baston tüfeği vermiştir. Yakalandığı takdirde de bombayı siyahi adamların taktığı söylemesi tembihlenir. Grup soygunu izlemek için evden ayrılmış, dürbünle bankayı izlemeye başlamıştır. Bankadan para çantasıyla çıkan Brian'ı gördüklerinde ise sevinmişler. Çünkü planları kusursuz şekilde işlemektedir. Bir süre sonra otoparka polislerin geldiğini gören grup arabaları değiştirerek dağılmaya başlamış. Marjorie de tam bu sırada karayolunda ters yöne sapmıştır. Sonraki itiraf Bill'in kısa süre evinde yaşayan arkadaşı Floyd'dan gelir. Tüm planı bildiğini kabul eder ve Brian'ın boynuna bombayı kendisinin taktığını doğrular. Sonunda soruşturma hız kazanmaya başlar. Ken ve Floyd pek çok soruya yanıt vermiştir. Ancak birçok sır hala gizemini koruyordur. Her iki adam da bombayı ve silahı kimin yaptığını, notu kimin yazdığını ve planı kimin tasarladığını bilmediklerini söyler. Dedektifler Bill'in iş bölümü yapıp insanları birbirinden ayrı tutmuş olabileceğini ama hepsinin de bu oyunun içinde olduğuna inanıyor. Yani bu şeytani plan hepsinin biraz para kazanması için yapılmış olabilirdi. Marjorie servetini savurduğuna inandığı babasını öldürmesi için Ken'e para ödeyecekti ve bunun için paraya ihtiyacı vardı. Aynı şekilde Bill Rodston'un da kardeşlerinden almak istediği gayrimenkul için para gerekiyordu. Herhangi bir şekilde bu komploya karışmadığı konusunda ısrar eden Marjorie, olaydan haberdar olduğunu, bombada kullanılan mutfak zamanlayıcısını kendisinin temin ettiğini ve soygun sırasında bankanın 2 kilometre kadar yakınında olduğunu itiraf eder. Ayrıca pizza teslimatçısı Wells'in sadece bir kurban olmadığını, plana dahil olduğunu da söyler. Onu Roden'ın cinayeti için ihbar eden Bill de öyledir. Aslında her şeyi Bill'in planladığını iddia eder. 15 Ekim 2010 tarihinde soygundan yaklaşık 7 yıl sonraki duruşmada jüri uzun bir müzakere sonucu silahlı banka soygunu ve ölüme sebebiyet suçundan Marjorie Dale Armstrong'u suçlu bulur. Bir yıl sonra 30 yıl hapse mahkum edilir. Mahkumiyetin ardından depresyona girer, kaşlarını kazımaya başlar ve bu suçu yalnızca kendisinin ödemesinin haksızlık olduğunu, kendisine asla adil davranılmadığını söyler. Bill yakalanmadan ölmüştür. Floyd yalnızca tecavüzden ceza alıp kısa süre sonra serbest bırakılmış, Ken ise hala hapishanede olmasına rağmen uyuşturucuyu bıraktığından dolayı mutludur. Suça karışan insanlar ceza alsalar da bu davada birçok soru ne yazık ki yanıtsız kaldı. Ve en önemlisi Wells'in olayın neresinde olduğu sorusuydu. Wells suç ortağı mı yoksa kandırılmış bir pizza kuryesi miydi? Ve tabii ki bu davayı çözecek olan görgü tanıkları ile birlikte itirafların neden bu kadar geç geldiği konusundaysa polis ve FBI arasındaki koordinasyon eksikliği ve bilgilerin zamanında paylaşılmamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Dava bir nebze sonuca ulaşmışken son olarak bir itirafçı daha ortaya çıkar. Jessica Hubsick ismindeki kadın, Ken'in uyuşturucu sattığı evde Brian'a ayarladığı seks işçilerinden biridir. Jessica verdiği ifadede bir gün Ken'in evindeyken bir konuşmaya şahit olduğunu, bunların Bill ve Marjorie olduğunu hatırladığını ve bir banka soygunu planladıklarını duyduğunu söyler. Jessica'dan onlara yardım etmesini ve bu planları için bir ahmak bulmasını isterler. Bu ahmak tahmin edildiği üzere Brian olur. Jessica ve Brian para karşılığı görüşüyor olsa da aralarında bir bağ oluşmuştur. Sık sık görüştüklerinden dolayı Jessica'nın aklına saf ve masum olduğunu bildiği Brian gelir. Sadece korkutma taktiği kullanılıp Brian'a zarar verilmeyeceğine inanan Jessica da 5000 dolar karşılığında bu anlaşmayı kabul eder. Brian'ın çalışma saatlerini öğrenen Jessica plana bu şekilde dahil olmuştur. Brian'ın başına geleceklerinden haberi olmadığını ve masum olduğunu söyler. Soygundan kısa bir süre sonra doğum yapar ve bebeğin babasının Brian olduğunu iddia eder. Evil Genius belgeselinin yapımcısına göre bu doğru olabilir bir bilgidir ve bebeğin fotoğrafları Brian'a çok benzetilir. Açıkçası gördüğüm çocuk doğru çocuksa ben pek benzetemedim. Merak ederseniz Jessica'nın Facebook hesabına bakabilirsiniz. 4 Nisan 2017 yılında Marjorie Dale Armstrong hapishanede kanserden hayatını kaybeder ve yakınlardaki bir mezara ismi yazılmadan gömülür. Bana kalırsa Marjorie'nin 84'te işlediği cinayetten yargılanması ve hatta doktorların o dönem koyduğu tüm tanılar dikkate alınıp tedavi edilmesi gerekiyordu. Her olayda bu önemli noktalar neden atlanıyor anlam veremiyorum. Yani akıl hastalığı olan ve üstelik suça meyilli biri neden tedavi edilmiyor? Masum olduğunu düşündüğüm Brian Wells'in katilinin yalnızca Marjorie olmadığını, görevlerini yapmayan yetkililerin de aynı oranda suçlu olduğunu düşünüyorum. Yani Bill Rothstein'in zekasından ve kibar olmasından dolayı ayrıcalıklı davranılarak olayın dışında tutulmasını ve ceza almadan ölmesini hiç doğru bulmadım. Ayrıca bu olayın kazananı kesinlikle Bill Rothstein oldu. Özgür bir adam olarak öldü ve tasarladığı oyunla dedektiflere karşı o övündüğü zekasını kanıtlayıp tüm gerçekleri yanında götürdü. Ben Brian'ın en başından beri masum olduğuna inanıyorum. Sizin de konuyla ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Fikirlerinizi paylaşmak isterseniz Küçük Gri Hücreler Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu hikayeyi oluştururken kaynak olarak kullandığım belgesel ise Netflix yapımı ve 4 bölümden oluşan Evil Genius dizisi oldu. Dizide her ne kadar Bill'in Marjorie'ye olan aşkının kurbanı olduğu vurgulanıp onun aslında masum olabileceğinin altı çizilse de bence ikisi de aynı oranda kötü ve suç ortağıydı. O dönem basında çıkan haberlerde özellikle Bill'e karşı ayrımcılık yapılmış olması dikkatimi çekti. Çok zekiydi, inanılmaz kibardı şeklindeki yorumlar yerine Marjorie'den bahsedilirken öyle kötü bakıyordu ki içimize işledi. O şeytanın ta kendisiydi yorumlarına bırakmış. Ne yazık ki bunları yazanların Bill'den bahsederken ıslandığını, Marjorie'den bahsederken de akıl hastalığını unutmuş olduklarını görüyoruz. Ayrıca bana kalırsa Bill'in ölmeden önce tutuklanmaması üstün zekalı oluşundan değil, federallerin zeki olmamasından kaynaklıydı. O halde bu hafta Bill ve Marjorie'nin hastalıklı ilişkilerine bir gönderme yaparak Oliver Stone'un katil sevgilileri anlattığı kült filmi Natural Born Killers'ı önereyim. Önümüzdeki pazar yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.